Fiddlebum albüm sayfası. Catherine Mansfield. Seslendiren Akın Altan. O gerçekten çekilmez bir adamdı. Gereğinden fazla utangaçtı kısacası. Kendi adına söyleyeceği hiç mi hiçbir şey yoktu. Ve nasıl da bir ağırlık. Bir kez senin stüdyona kapağı attı mı, artık ne zaman gideceği hiç belli olmazdı. Oturur da otururdu. Sonunda kıpkırmızı kesilip çekip gittiğinde, sen neredeyse çığlıklara boğulacak gibi olur, arkasından koskoca bir şeyi fırlatıp atmak için yanar tutuşurdun. İçin için yanan soba falan gibi bir şeyi. İşin tuhafı, ilk bakışta çok ilginç görünmesiydi. Herkes bu konuda birleşiyordu. Kafenin birinden içeri sürüklenirdim bir gece ve işte orada görürdün onu. Bir köşeye oturmuş, önünde bir fincan kahve, ince, esmer bir oğlan, mavi kazaklı, üstünde düğmelenmiş gri pamuklu ceket. Ve nasılsa o mavi kazakla kolları çok kısa gri ceket, kaçıp denizlere açılmayı kararlaştırmış biri olan çocuğu havası verirdi ona. Gerçekten de kaçmıştı. Bir an sonra ayağa kalkacak, içinde gece gömleğiyle, annesinin resmi, düğümlü mendili sopanın ucundan sallanırken dışarı, gecenin içine yürüyecek, bu olup gidecekti. Hatta gemiye girerken iskelenin kenarına ayağa takılacaktı. Kısacık kırpılmış kara saçları, uzun kirpikli gri gözleri, beyaz yanakları, ağlamamaya karar vermiş gibi somurtuk ağzı vardı. İnsan nasıl karşı koyabilirdi ona? Ah, bu görünüm insanın yüreğini burkuyordu. Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne şu kıpkırmızı kesilme hilesi vardı. Ne zaman garson yanına yanaşsa, bayrak kırmızısı kesilirdi. Sanki daha hapisten yeni çıkmıştı da, garson biliyordu ki. Kim bu dostum? Tanıyor musun? Evet. Adı Ian French. Ressam. Müthiş zeki olduğunu söylüyorlar. Kadının birisi ona anne özeni göstermekle işe başladı. Ne sıklıkla evinden haber aldığını, yatağında yeterince battaniyesi olup olmadığını, günde ne kadar süt içtiğini falan sordu. Oysa çoraplarına bir göz atmak için stüdyosuna gittiğinde kapıyı çaldı, çaldı ama içeride birinin soluk aldığından emin olduğuna yemin etse de kapıya bakan olmadı. Umutsuz. Bir başka kadın da oğlanın aşık olması gerektiğine karar verdi. Yanına çağırdı. Ona, oğlum dedi. Saçındaki büyüleyici kokuyu duyabilsin diye üzerine eğildi. Koluna girdi. İnsan biraz cesaret gösterse, hayatın nasıl da görkemli olabileceğini anlattı. Bir gece stüdyosuna gitti. Kapıyı çaldı, çaldı. Umutsuz. Zavallı oğlanın gerçekten ne istediği herkesin ilgisini uyandırıyor, dedi bir üçüncü. İşte böyle. Tuttular kafelerin, kabarelerin, küçük dans salonlarının yolunu. Hani şu teneke kutudaki kayısı suyu gibi tadı olan ama şişesi 27 şilin eden adına şampanya dedikleri şeyler içtiği yerlerin. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar ürkütücü olan, en koyu kederler içinde oturduğun, her zaman bir gece önce birisinin vurulup öldürüldüğü başka yerlerin. Ama oğlanın kılı bile kıpırdamıyordu. Yalnızca bir keresinde zil zurna sarhoş oldu. Ama canlanıp neşeleneceğine, yanaklarında iki kırmızı lekeyle, tıpkı dostum, evet, şu çaldıkları caz müziğindeki ölü şeyin simgesi gibi, kırık oyuncak bebek gibi taş kesilip oturdu orada. Ama kadın onu stüdyosuna geri götürdüğünde epeyce kendine gelmişti. Sanki kiliseden yürüyerek birlikte eve gelmişler gibi aşağıdaki sokakta kadına iyi geceler diledi. Umutsuz. Tanrı bilir daha bilmem kaç tane girişimden sonra Çünkü kadınlarda sevecenlik ruhu ölüp taş kesiliyor, ondan vazgeçtiler. Elbette, hala çok cana yakındılar, onu gösterilerine çağırdılar, kafelerde onunla konuştular ama hepsi buydu. İnsan, sanatçı olunca kendisine karşılık vermeyecek kişileri ayıracak hiç zamanı olmuyor düpedüz. Değil mi? Ve ayrıca da bence gerçekten bir yerlerde bir bit yeniği olmalı. Değil mi? Her şey göründüğü kadar masum olamaz. Kırlardaki papatya gibi el değmemiş kalmak istiyorsan ne diye Paris'e geliyorsun? Hayır, kuşkucu değilim ama... Irmağa bakan yüksek iç sıkıcı bir yapının en üst katında oturuyordu. Hani şu kepenklerin kapalı olduğu ağır kapının, hemen kiralık küçük daire, yazılı ilanın sözcüklerle anlatılamayacak kadar terk edilmiş parıldadığı yağmurlu gecelerde, ay ışıklı gecelerde öylesine romantik görünen o yapılardan biriydi. Bütün yıl boyunca hiç de romantik kokmayan, kapıcının giriş katında cam kafesin içinde pis bir şala sarılmış oturduğu, tavada bir şeyler karıştırdığı, boncuklu minderin üstüne yayılmış, yaşlı şiş köpeğe kepçeyle bir şeyler çıkarıp verdiği o yapılardan biri. Havalara tünemiş o stüdyonun görkemli bir manzarası vardı. İki büyük pencere suya bakıyordu. Aşağı yukarı salınan tekneleri, mavnaları, üzerinde yuvarlak bir demet gibi ağaçlar olan adanın saçak saçak kıyılarını görebiliyordu. Yan pencere kendisinden de döküntü, daha küçük bir başka eve bakıyordu. Aşağıda da çiçek pazarı vardı. Kıvrım kıvrım parlak çiçeklerin kenarlardan taştığı kocaman şemsiyelerin tepelerini, dikilmek üzere kutular içinde bitkiler, toprak saksılarda ıslak parıltılı palmiye kümeleri sattıkları çizgili tentelerle kaplı çardakları görebiliyordum. Çiçeklerin arasında yaşlı kadınlar yengeçler gibi seyirtiyordu. Gerçekten de onun dışarı çıkmasına hiç gerek yoktu. Beyaz sakalı pencere pervazından sarkıncaya kadar camın önünde otursa bile hala resmini yapacak bir şeyler bulabilirdi. Kapıyı zorla açtırabilmeyi becerebilseler nasıl da şaşırırlardı o iyi yürekli kadınlar. Çünkü stüdyosunun içini çiçek gibi derli toplu tutuyordu. Her şey bir desen, küçük bir natürmort oluşturacak biçimde düzenlenmişti sanki. Kapaklarıyla kutlu tencereler gaz sobasının arkasındaki duvarda, yumurta kasesi, süt şişesi, çaydanlık rafta, kitaplar, buruşuk kağıttan başlığıyla lamba masanın üstünde. Kenarlarında çepeçevre koşuşturan kırmızı leoparlar olan Hint perdesi gündüzleri yatağına serili duruyor, yatağın yanındaki duvarda, yattığınızda gözünüzün hizasına gelecek biçimde küçük, özenle yazılmış bir uyarı bulunuyordu. Hemen kalk. Her gün neredeyse aynıydı. Işık iyi olduğunda deli gibi resim yapıyor, sonra yemeğini pişiriyor, ortalığı topluyordu. Akşamları da kafeye gidiyor ya da evde oturup okuyor ya da en karmaşık harcama listesini yapıyor, şu başlığı koyuyordu. Bununla neler yapabilmem gerekiyor. Sonra da yeminle bitiyordu. Önümüzdeki ay bu tutarı aşmayacağıma yemin ederim. İmza Ian French. Bütün bunlarda hiç bit yeniği yoktu. Ama o uzak görüşlü kadınlar haklıydı. Hepsi bu değildi. Bir gece yan camın önünde oturmuş erik kurusu yiyor, çekirdeklerini terk edilmiş çiçek pazarındaki koca şemsiyelerin tepelerine atıyordu. Yağmur yağmıştı. Yılın ilk gerçek ilkbahar yağmuru yağmıştı. Her şeyin üstünde parıltılı bir yassı boncuk asılıydı. Hava çiçek tomurcuğu, nemli toprak kokuyordu. Kulağa uyuşuk, doygun gelen bir sürü ses alacakaranlık havada çınlıyor, camlarını kapamaya, kepenklerini indirmeye koşmuş insanlar bunun yerine pencerelerden sarkıyorlardı. Aşağıda, pazarda, ağaçların üstüne yeni bir yeşil serpiştirilmişti. Bunlar ne tür ağaçlar acaba? Diye merak etti. Şimdi de sokak lambalarını yakan adam geldi. Yolun karşısındaki eve, küçük, döküntü eve gözlerini dikti. Sonra ansızın, sanki bakışını yanıtlar gibi, cam kapının iki kanadı açıldı. Elinde bir saksı, nergis çiçeğiyle bir kız küçük balkona çıktı. Siyah önlüklü, saçına pembe mendil bağlamış, tuhaf biçimde sıska bir kızdı. Gömlek kolları neredeyse omuzlarına dek kıvrılmıştı. Karanlığa karşı narin kolları parlıyordu.
''Evet, yeterince ılık hava. Onlara iyi gelecek.''
dedi. Saksıyı yere bırakıp, içeri odadaki birine dönerek. Dönerken ellerini mendile doğru kaldırdı. Birkaç tutam saç tutup sokuşturdu içine. Aşağı terk edilmiş pazara baktı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ama oğlanın oturduğu yerde sanki havada boşluk vardı. Karşısındaki evi görmüyordu düpedüz. Sonra da gözden gitti. Oğlanın yüreği stüdyosunun yan camından aşağı yuvarlandı, karşıdaki evin balkonuna düştü, yarı açmış tomurcukların, yeşil mızrakların altında, nergis saksısında alev alev yandı. O balkonlu oda oturma odasıydı. Onun bitişiğindeki mutfaktı. Akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkadığı sıra tabakların şangırtısını duydu. Sonra kız cama geldi. Küçük bir bezi çırptı, kurusun diye çiviye astı. Asla şarkı söylemedi. Saçlarının örgüsünü çözmedi. Genç kızların yapacağı varsayılan biçimde kollarını aya doğru uzatmadı. Ve hep aynı kara önlüğü, saçına pembe mendili taktı. Kiminle beraber yaşıyordu? O iki camın önüne gelen başka kimse yoktu. Ama yine de hep odadaki biriyle konuşuyordu. Annesi diye karar verdi. Sakattı. Eve dikiş alıyorlardı. Baba ölmüştü. Sağlığında gazeteciydi. Çok solgun, uzun bıyıklı, alnına bir tutam kara saç dökülmüş. Bütün gün çalışarak, zar zor geçinerek parayı kazanıyorlardı. Ama hiç dışarı çıkmıyorlardı. Hiç arkadaşları yoktu. Şimdi masasına oturduğunda baştan sona yeni bir dizi yeminli liste yapması gerekiyordu. Belli bir saatten önce yan pencereye gidilmeyecek. İmza Ian French. O günlük resim gereçlerini kaldırmadan önce kız düşünülmeyecek. İmza Ian French. Oldukça basitti. Gerçekten tanımak istediği tek kişi kızdı. Çünkü o diye karar verdi. Yaşayan, kendi yaşındaki tek kişiydi. Kıkır kıkır kıkır diyen kızlara katlanamıyordu. Yetişkin kadınlardan iğreniyordu. O kız yaşıtıydı. O kız, neyse, tam kendisi gibiydi. Alacakaranlık stüdyosunda yorgun, bir kolu koltuğunun arkalığından sarkmış, kızın camına gözleri dikili, kendini orada, onun yanında görerek oturuyordu. Fırtınalı bir ruhu vardı. Bazen korkunç kavgalar ediyorlardı. O ve kız. Kızın ayaklarını yere vurup önlüğünün üstünde ellerini bir burkması vardı ki öfkeden kudurmuş. Ve çok seyrek gülerdi. Yalnızca bir zamanlar beslediği, yesin diye et verildiği zaman kükreyip kendini aslan yerine koyan o saçma küçük kedi yavrusunu anlatırken. Böyle şeyler onu güldürüyordu. Ama kural olarak birlikte sessizce oturuyorlardı. O tıpkı şimdi oturduğu gibi, kız da ellerini kucağında kavuşturmuş, bacaklarını altına toplamış, günlük işlerden sonra alçak sesle konuşarak ya da sessizce. Elbette kız ona resimlerini hiç sormuyordu. Ve elbette o kızın en güzel resimlerini yapıyordu. Ama onu öylesine ince, öylesine esmer yaptığı için kız nefret ediyordu. Ama nasıl tanışabilirdi onunla? Bu böyle yıllarca sürebilirdi. Sonra haftada bir kez akşamları alışverişe çıktığını keşfetti. Birbiri peşi sıra iki perşembe, önlüğünün üstünde modası geçmiş pelerinle, elinde sepetle camın önüne geldi. Oğlan oturduğu yerden evin kapısını göremiyordu ama ertesi perşembe akşamı aynı saatte şapkasını kaptı, koşarak merdivenleri indi. Her şeyin üzerinde çok tatlı pembe bir ışık vardı. Işığın ırmakta parıldadığını görüyordu. Kendisine doğru yürüyen insanların pembe yüzleri, pembe elleri vardı. Evin duvarına yaslanıp kızı bekledi. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini hiç bilmiyordu.
''İşte geliyor,'' dedi kafasındaki ses. Küçük, hafif adımlarla çok hızlı yürüyordu kız. Bir elinde sepeti tutuyor, ötekiyle pelerininin önünü kapatıyordu. Ne yapabilirdi oğlan? Yalnızca peşinden gidebilirdi. Önce bakkala girdi kız. Uzun süre oyalandı orada. Sonra kasaba girdi. Orada sırasını beklemesi gerekti. Arkasından bir şeyleri birbirine uydurmaya çalışarak tuhafiyecide asırlarca kaldı. Sonra manava gidip bir tane limon aldı. Kızı izlerken artık her zamankinden de daha çok inanıyordu onu tanıması gerektiğine. Hemen şimdi. Onun dinginliği, ağırbaşlılığı, yalnızlığı, şu yetişkinlerin dünyasıyla işini bir an önce bitirmek istiyormuşçasına yürüyüşü, hepsi oğlan için çok doğaldı, çok kaçınılmazdı.
Evet, o hep böyle, diye düşündü gururla. Bu insanlarla bizim hiç işimiz yok. Ama şimdi kız eve dönmeye başlamıştı, oğlan da ondan her zamanki gibi çok uzaklardaydı. Kız ansızın mandıra ürünleri satan dükkana yöneldi. Camdan onun yumurta aldığını gördü. Öylesine özenle sepetten çıkardı ki, kahverengi bir yumurta. Biçimi çok güzel. Tam da kendi seçeceği gibi. Kız dışarı çıkınca arkasından o girdi. Bir an sonra yine dışarıdaydı. Kendi evinin önünden, çiçek pazarının içinden kızın peşi sıra giderek, koca şemsiyelerin arasından dalıp çıkarak, dökülmüş çiçekleri, bir zamanlar saksıların durduğu yuvarlak lekeleri çiğneyerek. Kızın ardı sıra kapıdan süzüldü. Kız duymasın diye aynı anda adımlarını atmaya özen göstererek arkasından gitti. Sonunda kız sahanlıkta durdu. Cüzdanından anahtarlarını çıkardı. Kapıya soktuğu sırada oğlan koşup karşısına dikildi. Her zamankinden de daha bayrak kırmızısı kesilerek ama kıza sert sert bakarak dedi ki, neredeyse öfkeyle, özür dilerim, matmazel, bunu düşürdünüz. Kızın eline yumurtayı tutuşturdu. Son.